Birkaç haftadır biliyorsunuz, kaderle ilgili sohbetler yapıyoruz. Ve bu konuda internet üzerinden bir hayli tenkitler oldu. İnşallah bugünden itibaren o tenkitlere cevap vermeye çalışacağız. O cevaplar hem bizim konuyu daha iyi anlamamıza sebebiyet verecek, hem de hatalarımız varsa onları düzeltmemize imkan verecektir. Bu cevap verenlerin bir kısmı ya konuyu anlayamamış ya da bilerek saptırmış ve hakaret içeren ifadeler kullanıyor. Ama bunların içerisinde bizim de yararlanacağımız çok güzel cevaplar var. İnşallah hep birlikte onlardan yararlanmaya çalışacağız. Şimdi bugünlerde en çok sorulan soru şu. İnsanların en fazla merak ettiği Tebbet suresi. Şimdi şuradan bir bakayım, Tebbet suresine nasıl meal verilmiş? Elmalının ama orijinali mi? Eğer orijinali ise iyidir. Diyor ki burada, yuh olsun iki eline Ebu Leheb'in, kendine de yuh. Ona ne malı ne de kazandığı fayda verdi. O alevli bir ateşe yaslanacak. Karısı da gerdanında fitilli bir iple odun hamalı olarak cehenneme girecek. Tamam. Bir de buna bakayım. Bu da Diyanet Vakfı'nın meali. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yanacak, odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek. Şimdi daha önce yaptığımız derslerde Allah-u Teala'nın insanları imtihan ettiği, imtihanın olabilmesi için de imtihan ettiği konularda bilmemesi gerektiği şeklinde ayetleri okumuştuk. Yani bizim söylediğimiz sadece şu arkadaşlar, diyoruz ki kendi kafanıza göre bir Allah tanımı yapıp da ayetleri ona göre yorumlamayın, şey yapmayın, yani anlam kaydırmasına uğratmayın. Allah-u Teala kendini nasıl tanımlıyorsa öyle tanımlayın. Bu işin içerisinde insanı tanımamak var. Allah-u Teala öyle bir insan yaratmış ki bu insanı imtihan ediyor. Bu insana bilgiler öğretmiş. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığındaki durumu biliyorsunuz. Burada her defasında tekrarladığımız şeyler var. Onun bilgisine melekler sahip değil. Ondan dolayı Allah-u Teala onların secde etmesini emretmiştir. Allah'ın yarattığı bu insan bilim ve teknoloji oluşturabiliyor. İşte ben şu anda insanların yaptığı bir teknolojiyle hitap ediyorum. Siz insanların yaptığı sandalyelerde oturuyorsunuz. Tabiatta böyle bir sandalye yok. İnsanın yaptığı bir binanın içerisindeyiz. Dışarıda kar yağmasına ve dışarının çok soğuk olmasına rağmen burada gayet rahatız. Gürültüden etkilenmiyoruz. İnsanın yapmış olduğu binadayız. İnsanların ürettikleri elbiseleri giyiniyorsunuz. Ve insanların ürettiği bir aletten insanların bulduğu, keşfettiği interneti de kullanarak burada olmayanlara ulaşıyoruz. Şimdi bunu yeryüzündeki diğer varlıklar yapamıyor. Bunu sadece insan yapıyor. İşte Allahü Teala böyle çok özel olarak yaratmış olduğu bu insana bir de kendi başına karar verme, kurgu kurma, fikirler oluşturma, karar verme ve Allah'a isyan edebilme yetkisi de vermiştir. Çünkü diyor ki insanoğlunu neden yarattı, niçin yarattığını ifade ettiği İnsan suresinde diyor ki Estağfirullah Hel ete alel insani hinun mined dehri lem yekun şey'en mezkura. Şurası bir gerçek diyor. İnsanın üzerinde uzunca bir zaman geçti ki mezkur bir şey değildi. Yani dile alınacak, kafada yer edecek herhangi bir şeyi yoktu. Şimdi burada zikir kelimesi çok önemli. Zikir, kafaya yerleştirilen ve yeri geldiği zaman hatırlanan şeydir. Demek ki zihinlerde de yok, dışarıda da yoktu. İnsanla ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değildi. Peki, اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ Biz insanı döllenmiş yumurtadan yarattık. Nebtelihi, onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Ağır bir imtihandan geçireceğiz. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا İmtihandan geçireceğimiz için insanı semî' ve basîr olarak oluşturduk. Yani ne demek? Dinleyebilen ve görebilen. Şimdi siz benim konuşmalarımı dinliyorsunuz. Bu işitmekten farklı. Dinliyorsunuz, bilginizi, benden duyduklarınızı kafanıza yerleştiriyorsunuz. Sizin zihninizde olan bilgilerle karşılaştırıyorsunuz. Bazen zihninize çok uygun düşse bile kendi beklentilerinize uygun düşmediği için reddedebiliyorsunuz. Onun için فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا Dinleyen bir varlık yarattık ve basiran ve gören bir varlık. Yani bakmakla görmek arasında fark var. Şimdi mesela bu konuları tartışmaya başladığımız zaman yani Allahü Teala imtihanla ilgili konuları bilir mi bilmez mi meselesini tartışmaya başladığımız zaman bazı arkadaşlar geldi dedi ki bu cemaat dağılacak ben öyle görüyorum. İşte basir bu. Yani bu gidişte bu insanlar buna tahammül edemez, dağılır. Yani kendi zihnindeki bilgileri değerlendiriyor ve böyle bir sonuca ulaşıyor. Bu insanda olan bir şeydir. Herhangi bir hayvanın böyle bir değerlendirme yapması mümkün değil. Tabii ben de buna karşılık dedim ki kardeşim biz bir siyasi parti değiliz. Etrafımıza insan toplama diye bir niyetimiz yok. Bütün arzumuz, niyetimiz doğru bildiğimizi insanlara anlatmaktır. İster kabul ederler, ister etmezler. Hatamız varsa düzeltirler. Çok memnun olur, kendilerine son derece teşekkür ederiz. Elbette ki hata ederiz ama düzeltmeyi duygusal olarak yapmasınlar, bilimsel olarak yapsınlar. İşte şimdi insanı çok iyi bilmek lazım. Allah öyle bir insan yaratmış ki, işte bugün biliyoruz. Az önce anlattığım gibi. Peki bu insanı imtihan ettiğini söylüyor. Mesela Muhammed Suresi'nin 31. ayetinde diyor ki 47. sure biliyorsunuz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Şurası kesin ki sizi mutlaka ağır bir imtihandan geçireceğiz. Peki حَتَّى نَعْلَمَ Bilinceye kadar. Hatta ne aleme? Bilinceye kadar. El-mücahidine minkum, içinizden cihad edenleri bilinceye kadar. Cihad ne demek? Her türlü olumsuzluğa göğüs germek demektir. Menfaatini düşünmeyeceksin. İlahi menfaatleri düşüneceksin. Ya bunu yaparsam işte el alem nedir değil. Allah nedir diyeceksin. Ondan sonra ve sabirine ve sabredenleri bilinceye kadar ve nebluve ahbarakum ve sizin haberlerinizi de yine denemeye tabi tutacağız ya da haberlerinizi de ortaya koyacağız. Şimdi diyor ki kesinlikle imtihandan geçireceğiz. Öğreninceye kadar, bilinceye kadar diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bu konuya karşı çıkmak mümkün olmadığı için hemen zaman konusuna değiniyorlar. İşte zamanı Allah yaratmıştır. İşte siz aslında zamanı anlamıyorsunuz. Allah için zaman söz konusu değildir. Başı sonu yoktur. Her şey an gibidir. Peki öyle de kardeşim bu konuda bir ayet biliyor musunuz? Bir hadis biliyor musunuz? Okuduğumuz ayetlerin tamamı sizin söylediğinizin yanlışlığının şahidi. Yani kendi kafanıza göre ya da herhangi bir filozofun uydurduğu ya da oluşturduğu fikirle niye karşı çıkıyorsunuz? Bir ayet söyleyin. Kabul edelim. Bak işte burada diyor Allah, sizi kesinlikle imtihandan geçireceğiz. Nihayet şunu öğreneceğiz. Burada bir zaman yok mu? Bu sözü söyleyen Allah-u Teala değil mi? Şimdi Tebbet suresine gelelim. Şimdi burada bir Elmalı Hamdi Yazır'ın verdiği mana var. Yuh olsun diyor. Bir de işte elleri kurusun kurudu da diye Diyanet Vakfı'nın verdiği mana var. Ki Diyanet Vakfı'nın verdiği mana daha uygun. Biraz sonra hatta biraz sonrayı bırakalım. Hemen şey yapalım. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır İmtihan, Allah'ın insanları imtihan etmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Akla aykırıdır diyor. Bu ne biçim laftır yani? Bakın ifadelerinin sadeleştirilmiş şeklini size okuyayım ki orijinaliyle gelmeden karşılaştırdım, herhangi bir hata yok. İptila ve bela. Az önce okuduğum lenebluvennekum kelimesi tecrübe ve imtihan manasındadır ki yani sizi tecrübe ve imtihandan geçireceğiz diyor ya kesin olarak Allah. Esasen iki farklı anlamı içine alır. Birisi bir şeyin gizli olan özelliğini, iç yüzünü tanımayı istemek. Diğeri de o şeyin iyi ve kötü yanlarını, eksik veya üstün taraflarını ortaya çıkarmaktır. İyi kötü yanlarını eksik ve eksik taraftan ortaya çıkarmak imtihanın sonucudur. Dolayısıyla imtihanda iki şey birlikte olur. Adamın bir yoklarsın, sonucunda ya biliyor ya da bilmiyor diye netice ortaya çıkar. Dolayısıyla iki ayrı şey değildir. İkisi iç içe olan şeylerdir. Neyse ondan sonra diyor ki birinci mana yani bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu tespit etme çalışması iyi ve kötü yanlarını, eksik ve üstün taraflarını ortaya çıkarmak diyor. Gizli ve açığı bilen Allah tarafından zaten tasavvuru bile mümkün olmayan bir meseledir diyor. Yani Allah'ın bir şeyin gizli ve kapalı yerlerini ortaya çıkaracak. Bu imkansız diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Şimdi burada bir şey var. Şimdi gizli kelimesinden ne anlıyorsunuz? Eğer bu adamın içinde var olanı ortaya çıkarmak diyorsanız o zaten Allah için gizli değildir ki. Senin için gizlidir. Ama imtihanın neticesinde ne olacak diyorsanız ki bakın Allah araya bir zaman koyuyor. Ayet-i kerimede. Muhammed 31. ayette ne diyor? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ diyor. Var olanı ortaya çıkarmak değil, ne olacak ona bakmak için diyor. Yani şimdi sizin içinizde, dışınızda, yeryüzünde var olan Allah'ın yaratmış olduğu şeylerin tamamını Cenab-ı Hak tabii ki hiç şüphesiz biliyor. Gelecekle ilgili yarattıklarını, yaratmaya karar verdiklerini, bütün bunları gaybı elbette ki Allah-u Teala biliyor. Bazıları tutuyor da iftira ederek Allah gaybı bilmez dediğimizi söylüyor falan. Neyse diyecekler. Yani onların da cehenneme gitme hürriyetlerine engel olacak değiliz. Tabii ki yapacaklar bunu da. Onları önemli değil ama ciddi ciddi cevap veren arkadaşlarımız var. Onları ben bugün ele alacağım. Şimdi diyor ki لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ kesin zor bir imtihanda geçireceğiz ki nihayetinde öğrenelim diyor. Bunu söyleyen Allah-u Teala, biz değil. Peki Allah böyle söylüyorsa, Allah'ın imtihan yapması imkansızdır diyen kişinin delili ne? Neye dayanıyor? Neye dayanarak bunu söylüyorsun kardeşim? Şimdi, şey de şunu söylüyor, Fahrettin Razi de şunu söylüyor. Diyor ki, diyor ki, hatta baştan okuyayım da, اَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ تَكْلِيفَهُ اِيَّهُ بِبَلْوَى Yani şeyin, İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimeyi şey yapıyor. وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاه۪يمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَهَمَّهُنْ Rabbi İbrahim'i bir kısım kelimelerle ağır imtihandan geçirdi, o da hepsini tamamladı. Yani imtihanları tam başarıyla verdi. 100 aldı. Diyor ki burada diyor, Allah burada imtihan kelimesini kullandı. Öyle bir serbest bir ifade olarak kullandı. Tevessuan diyor. Serbest bir ifade kullandı diyor. لَاَنَّ مِثْلَ هَذَا يَكُونُ مِنَّ عَلَى جِهَةِ الْبَلْوَ وَالْتَّجْرِبَ وَالْمِحْنَ Çünkü böyle bir şeyi biz yaparız. Yani ortaya çıkarmak, imtihan etmek ve tecrübe edinmek için. مِنْ حَيْثُ لَا يَعْرِفُ مَا يَكُونُ مِمَّنْ يَأْمُرُهُ Yani kişi ne olacağını bilmediği için öyle söyler. Şunu yap, bunu yap der. Neticeyi görmek için diyor. فَلَمَّا كَثُرَ ذَٰلِكَ فِي الْعُرْفِ بَيْنَنَا Kendi aramızda bu tip şeyleri çok konuştuğumuz için diyor. İşte falan imtihan ettim, filan imtihan ettim, filan sıkıntıdan, şey, tecrübeden geçirdim kelimelerini biz çok kullanıyoruz ya diyor. Biz böyle çok kullandığımız için diyor. جَازَ اَنْ يَصْفَ اللّٰهُ تَعَالَى اَمْرَهُ وَنَهْيَهُ بِذَٰلِكَ Allah'ın kendi emir ve yasaklarını bu şekilde tanımlaması caiz oldu. Allah için ne demek caiz oldu? Yani biz kendi aramızda bu kelimeleri kullandığımız için Allah'ın da kullanması caiz olmuş. Ya böyle bir ifade olur mu? Ondan sonra diyor ki nasıl caiz oldu? Mecazen. Mecazen böyle caiz oldu. Yoksa Allah kimseyi imtihan etmez diyor. Şimdi bakın size birisi dese ki Allah kimseyi imtihan etmez. İtiraz edersiniz değil mi? Peki Allah şu anda imtihan ettiği konuları bilmez. Sonra bilecek dediğimiz zaman isyan ediyorsunuz. Ya kardeşim bunu Allah söylüyor, biz söylemiyoruz. Bak Allah'ın imtihan etmesi mecazdır diyor. Yani imtihan etmez Allah. Niye? Zaten her şeyi biliyor. Niye imtihan etsin ki? Peki şimdi soruyorum. Madem Allah her şeyi biliyor. Niye imtihan etsin ki diyorsun? O zaman bu dünyaya getirdiği insanlar doğrudan hemen cehenneme gidecek olan gidecek, cennete gidecek olan gidecektir değil mi? Şimdi cehennemde birisi dese ki ya Rabbi sen benim cehenneme gideceğimi yaratmadan biliyordun. Daha ben niye yarattın da şimdi cehenneme atmışsın bir de beni suçluyorsun? Aslında bunlar Cenab-ı Hakk'ı koruduklarını zannediyorlar. Haşa Allah'a zalim diyorlar da farkında değiller. Allah zulmediyor diyorlar da farkında değiller. Ondan sonra diyor ki mecazen bu böyledir diyor. Ki yazı çok küçük yazılmış, az büyüteyim ya. Sanki ne olacak? Zaten bilgisayarın kendi küçük. Bir de yazı da küçük olduğunda iyice şey yapıyor. Okumak zorlaşıyor. Tamam. Bak diyor ki, şunu dikkatle dinleyin bakın ne diyor. لَاَنَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْاِخْتِبَارُ وَالْاِمْتِحَانِ Allah-u Teala'nın bir kişiyi denemesi, imtihan etmesi caiz değildir diyor. Ya Allah kesin imtihan edeceğim diyor. Kur'an'ı tefsir eden kişi diyor ki caiz değildir. Şimdi buradan şunu lütfen tekrar düşünün. Bu arada da şeyi göstermiş olayım bizim sağ olsun Fatih Hoca Kur'an Anlama Usulü kitabını çıkardı. İnşallah bu gerçekten Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ihtilalın sebebi olacaktır. Buna kesin inanıyorum. Tabii bu usul gider, her gün gelişiyor, her gün gelişiyor. Bu birkaç cilde çıkar bir müddet sonra ama esas önemli olan budur. İlkin çıkmasıdır, birincinin çıkmasıdır. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum burada hepinizin yanında. Cenab-ı Hak ilmi çalışmalarına bereketini artırsın. Şimdi bu işin temeli şu, biliyorsunuz. Allah-u Teala ne diyor? Hud suresinde. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, yani hüküm ifade eden ayetler şeklinde olmuş. Sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hakim ve habir tarafından. Yani ayeti, bir hüküm ifade eden ayeti Kur'an'a koyan da, onu açıklayan da Allah'tır. Peki tamam. Niye? اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki kardeşim, ey Fahrettin Razi, ey Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Cenab-ı Hak her ikisinin de makamını cennet eylesin, ikisinin de günahlarını affeylesin. Yahu siz hangi yetkiyle Allah-u Teala'nın açıkça hüküm koyduğu, insanları yaratma sebebi olarak bize bildirdiği konuda Allah'ın imtihanını mecaz sayarsınız. Allah'ın imtihan etmesinin caiz olmadığını söylersiniz. Ve hiçbir dayandığınız hiçbir şey de yok. Kendi kafanızdan yaptığınız yorumla ayetleri mahkum ediyorsunuz, işe yaramaz hale getiriyorsunuz. Aslında Kur'an'ın tamamını işe yaramaz hale getiriyorsunuz. Allah imtihan etmez demek, Allah nebilerini boşuna gönderdi demek değil midir? Allah rızası için buna bir cevap ver. Allah Kur'an'ı ve bütün kitapları boşuna indirdi demek değil midir? Ya neye dayanarak bunu söylüyorsunuz kardeşim? Tabii ki İslam alemini bu şekilde şaşkına çevirdiniz. Nasıl olsa her şey belli. Çalışmama gerek yok. Var mı gerek? Ben burada size niye ders anlatıyorum ki? Niye hazırlık yaptım ki? Ben zaten bunu anlatacaktım. Çalışsam da çalışsam. Siz de zaten gelip dinleyecektiniz. Öyle değil mi yani bu mantığa göre? Ya bu ne biçim bir şeydir yani? O zaman sevap almanın, günah almanın, yani sevabı nasıl hak edeceğiz, günahı nasıl hak edeceğiz? Şimdi buradan Tebbet suresine geçelim. Tebbet suresinde buraya niye geçtim? Şimdi Elmalılı Allah'ın imtihan etmediğini söylediği için şu anda herhangi bir kişiye sen cehennemliksin demesi gayet normaldir. Değişmez. Allah'ın bilgisi değişmez. Mantık bu. Değişmez. Peki. O zaman hayattayken Ebu Leheb cehennemlik olarak ilan edildi. Sadece o değil, karısı da. Karısı da. Cenab-ı Hakk'ın kuralı var. Allah kuralını değiştirdi değil mi? Nedir Allah-u Teala'nın o kuralı? Diyor ki, tevbe ile ilgili Nisa suresinin o 16. ayetinde diyor, 17. 18. ayetlerinde diyor. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Tevbe, ne? اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ Olsun, yanlış okumuş olmayan. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ Sonunu diyoruz. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا Tamam. Diyor ki, اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءُ O ikinci, ondan sonraki ayet. Cenab-ı Hakk'ın kabul etmeye söz verdiği tevbe şudur. Kötülük yapan kişinin tevbesi. Bir cehaletin kendini tutamayarak, buradaki cehalet bilmeden değil, kendine hakim olamadan yapmış. Yani mesela sigara tiryakilerini hep örnek veriyorum. Çoğunuz bunu yakından bildiğiniz için söylüyorum. Sigara içmenin çok kötü olduğunu bilir, içmemek için karar verir fakat kendini tutamaz içer. Bütün günahlar böyledir. Günahın kötü olduğunu herkes bilir. Bilmeyen bir tek insan yoktur. Mesela Firavun, az önce Enes Hoca ile vakıfta konuşuyorduk. Firavun, Musa Aleyhisselam'a karşı yaptığı tavrın yanlış olduğunu gayet iyi biliyor. Hiç de şüphesi yok. Ama kendine engel olamıyor. Niye? Zihninde oluşturduğu bir şey var. Bunlar gelip benim yerime geçecek, benim iktidarımı elimden alacaklar. İşte kendini tutamayarak, yani yanlış olduğunu bile bile günah işlemiş oluyor. Ve vakit geçirmeden tevbe ederse onun tevbesi kabul edilir. فَاُولَٰكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötülük işleyip duranların tevbesi tevbe değildir. Birçok kimse vardır, hem kötülük işler ya Allah affetsin der. Ya kardeşim, önce kötülükten vazgeç, sonra ya Rabbi affet de. Bunun kötü, bunu herkes zaten biliyor. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالِ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ Ölüm gelip çatmış, o zaman tevbe ettim demiş. Bu olmaz. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Kafir olarak ölmüşlerin tevbesi de tevbe değildir. Peki şimdi bu ayet-i kerimeye vuralım. Geleneksel olarak şöyle bir ifade kullanılır Tebbes suresi ile ilgili olarak. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete dayanılır. O rivayet Buhari'de, Müslim'de ve bazı diğer hadis kitaplarında var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Ebu Kubeys Dağı'nda bütün yakınlarını çağırdı ve enzir aşire teker akrabin en yakınlarını uyar emri geldikten sonra onlara tek tek söyledi. Şu dağın arkasında atlılar gelip burayı basacaklar desem inanır mısınız? İnanırız dediler. O zaman ben Allah tarafından sizi uyarmak için gönderilmiş bir elçiyim dedi. İşte Ebu Leheb de sen ellerin kurusun ya da dillerin kurusun. Tebbet yedak yani. Ya da yuh olsun şeyin Elmanlı'nın ifadesiyle. Dedi. Onun üzerine sure indi. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. İşte seyasla naren zate Leheb'in işte şeyli çok alevli bir ateşe sokulacaktır ve muratuhu karısı da hemmâletel hadab odun taşıyacak taşıyıcı olarak fîcî diye hablum min mesed ve boynunda da şey ipten bükülmüş bir şey var gerdanlık olarak sen misin gerdanlık beğenmeyen şeyden bükülmüş. Ha, hurma lifinden tamam. Hurma lifinden bükülmüş bir gerdanlık olacak. Şimdi bunlar yaşarken cehenneme gidecekleri söylenmiş kimselerdir. Peki Allahü Teala bunlar için kanunu değiştirdi mi? Sonra bakın bir iki tane daha ayet okuyalım. Bunu bu ayetleri daha önce size okumuştum. En'am suresinin 148 ve 149. ayetlerini de okuyalım. Şimdi orada Allahü Teala ne diyor? Seyekulullezine eşreku En'am 6. sure biliyorsunuz. Seyekulullezine eşreku levşâ Allahümâ eşrekne ve lâ âbâvne ve lâ harramna min şey. Müşrikler şöyle diyecekler. Allah bizi böyle yaratmasaydı yani bütün hep böyle, Allah beni böyle yaratmış derler ya. Ne yapayım ben de böyleyim işte. Yani kadercilikten. Allah bizi böyle yaratmasaydı ne biz müşrik olurduk ne de babalarımız. Hiçbir şeyi haram da kılmazdık. Allahü Teala diyor ki كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ondan önceki, onlardan öncekiler de aynı yalana sarıldılar diyor. Aynı şekilde yalan söylediler. Şimdi bu yalan. Ne yapalım Allah bizi böyle yaratmış. Peki ve devam ediyorum. Hatta ذَأْخُ بَأْسَنَا bizim baskınımızı yiyinceye kadar. قُلْ هَلْ اِنَّكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا De ki yanınızda bir bilgi var mı ki bize çıkarasınız? Ben insanları cehennemlik olarak yaratmışım, yani cehenneme gitmeye mecbur etmişim diye. Bir bilginiz var mı? Peki Tebbet suresi bu manada olsa, şeyde Ebu Leheb henüz ölmeden cehennemlik olduğu kesinleştirilmiş olsa, burada işte bilgi ya Rabbi, işte Tebbet suresi demezler mi? Demezler mi? İnsanları cehennem için, yani cehenneme zorladığımı, levşâ Allahümme eşrekine var ya, yani Allah beni de böyle yaratmış. Benim insanları cehennemlik olarak yarattığımı gösterecek bir delil var mı elinizde? Çıkarıp gösteresiniz. İşte Tebbet suresinden daha sağlam delil olur mu? Bak, sen öyle diyordun ya Rabbi. Ebu Leheb daha hayattayken karısına da ona da cehenneme gidecekler dedin. Sen burada kanunu bozdun. Halbuki ölene kadar şey yapıyordun, müsaade ediyordun. Hatta Firavun o boğulduğu sırada tevbe etti de sen şimdi mi dedin? Şimdi az öncesine kadar isyandaydın dedin. Ama bunu Ebu Leheb de çiğnedin. Herhangi bir şey var mı diyor. En küçük bir bilgi var mı? Var işte, bundan daha sağlam bilgi olur mu? Yanlış mı? Bundan daha sağlam bilgi olur mu? İşte bak, dünyadayken adamı cehennemlik yaptın. Demez mi? اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ diyor. Siz sadece zanna uyuyorsunuz. وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ Siz sadece atıyorsunuz. O zaman peki, Tebbet suresinin Ebu Leheb hayattayken, karısı hayattayken indiğini söylemek nedir? Doğru bir bilgi mi? Uyuyor mu sisteme? Kalbinin mühürlenmesi de mecazdır, hakikat değildir. O kalbinin mühürlenmesi meselesi şeydir. O, yok, o Arapça'da bir ifadedir. İfade tarzıdır. Ona istiare-i temsiliye derler. Tercüme hatasıdır. Allah kimsenin hem kalbini mühürleyecek, hem de gel mümin ol diyecek. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. O sadece sanki mühürlü diye tercüme etmemiz gerekir Türkçe'ye. Tam Arapça olması için. Şimdi o zaman Tebbet suresinin Ebu Leheb hayattayken indiğini söyleyen kim? Bunu İbn Abbas'a mal ederler. Niye mal ederler diyorum? Çünkü İbn Abbas çok değerli bir sahabidir. Bütün böyle sıkıntılı şeyleri hep ona mal ederler. Hep ona. Halbuki İbn Abbas bu olayı görmesi mümkün olmayan bir kişidir. Yani bu Ebu Kubeys Dağı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, konuştu falan filan var ya, bunu görmesine imkan yok. Çünkü en iyi rivayetlerde Resulullah Mekke'den ayrıldığı zaman İbn Abbas 3 yaşındaydı. Bu olay Mekke'nin ilk yıllarında olmuş olan bir olaydır. O sıralarda İbn Abbas'ın hayatta olması mümkün değil. 3 yaşındaki bir çocuğun da böyle bir olayı zaten o zamanlar olmuş olan bir şey değil, bilmesi de mümkün değil. Şimdi diyebilirler ki efendim o da birisinden duymuştur. Kardeşim, İbn Abbas dediğiniz zaman biraz düşünmeniz lazım. Bakın, rivayetlere bakın, hep problemli rivayetler İbn Abbas üzerinden gelmiştir. İbn Abbas'ın kendisinden kesinlikle kaynaklanmaz. Ama çok değerli bir sahabi olduğu için birçokları onun üzerine. Peki, böyle bir rivayete dayanarak, böyle sahih olma imkanı olmayan bir rivayete dayanarak, böyle ki rivayetin geliş şekli sahih olsun, İbn Abbas değil de Ömer radıyallahu anh denmiş olsa bile burada bunu söyleyen, kaldı ki bu olay Mekke'de büyük bir olaydır. O insanları çağırıyor, konuşuyor. Bir kişi mi söyler bunu? Hem de o zaman hiç doğmamış olan birisi mi söyler? Şimdi böyle bir olaya dayanarak Allah-u Teala'nın kanununu ortadan mı kaldıracağız? Dolayısıyla bu Diyanet'in yaptığı mealde ne diyor? Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. Ne demektir bu? Öldü. Öldü. Artık tevbe imkanı yok. Bakın Mü'minun suresinin 99. ayetlerini sık sık okuyoruz burada. Hatta idâ hadara ahadahumul maut. Onlardan birisine ölüm geldiği zaman kafirlerden bahsediyor. Kâle rabbirci'un. Ya Rabbi beni geri çeviriniz der. لَعَلَّ عَمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكُتُ تَرْكِ اتْتِيمْ günde dünyada belki bir şey yaparım diye. Kelle, hayır. Niye? Olmaz çünkü öldükten sonra tevbe olmadığını Allah Nisa suresi 18. ayette zaten bildiriyor. Şimdi burada bir soru daha var. O da bizim çok değerli bir arkadaşımız var. Eskişehir'de Emcet Bey. Onun zihnine takılmış. Bugün konuştuk ondan. Hud suresi 36. ayet. وَاُوْحِيَ اِلَى نُوحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ كَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Henüz yani insanlar daha ölmeden, şimdi asıl ciddi soru bu. Yani şimdi az önce tebbette cümle yapısı itibariyle şey yaptık. Ama ve tebbe kurudu da işi zaten ayetin içerisinden problemi hallediyor. Ama asıl can alıcı soru bu. Emcet Bey'in sorduğu soru. Ve uhiye ila Nuhin, Nuh'ye şu vahyedildi. Ennehu len yu'mine min kavmik. Senin kavminden asla inanmayacak. İlla men kad amene, şimdiye kadar inanmış olan başka. فَلَا تَبْدَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Onların yapacaklarından dolayı kendini üzme diyor. Kendini sıkıntıya sokma. Şimdi burada Nuh Aleyhisselam'a ne diyor Allah-u Teala? Bunlardan hiç kimse inanmıyor. İmtihan konusuna dahil bir konuda gelecekten haber veriyor, değil mi? Yani bunların hepsi cehennemlik. Bitti. Peki bunun manası ne? Artık bundan sonra bu insanlardan iman kabul edilmeyecek manasına mı acaba? Yoksa bu insanların kararlılığını mı bildiriyor? İşte az önce sizin söylediğiniz konular. Şimdi kâfirlerin durumları ile ilgili bize gelen ayetler. Ayetlere baktınız mı zannedersiniz ki bu insanlar artık bir daha inanmazlar. Mesela şimdi Yasin suresine bir bakalım. Ondan sonra buraya tekrar döneceğiz. Konuyu iyi kavrayalım diye şey yapıyorum. Çünkü burada onun cevabı var aslında bu surenin içinde de o cevabı görmeden diğerlerini bir görelim. 36. sureye geçelim. Şimdi benzer şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de var mı? Bu da Mekke'de inmiş olan bir suredir. Bakara suresini okuyacaktım da o Medine'de inmiş olduğu için Mekke'de ineni tercih ettim. Şimdi burada 7. ayetten itibaren okuyalım. Hatta mealden okuyayım ben size, daha iyi olur. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Şimdi bak, boyunların halka geçti mi? O halkalar çenelere kadar dayandı. Böyle. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Kimseye bakmıyor. Peki. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik. Ve onları kapattık. Artık göremezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Peki, yani Allah-u Teala bu insanlar daha ölmeden diyor ki, değil mi? Hayatta yaşıyorlar. Bu kişiler inanmayacaklar. İşte çoğusu cezayı hak etmiştir. Boyunlarına halkalar geçirdik. Şimdi bir adam düşünün, boynuna halka geçirilmiş. Manevi halka. Önüne engel, arkasına engel konulmuş. Gözleri kapanmış, kulakları duymuyor. Ve bu adama kalbi de mühürlenmiş. Şeyde de başka ayetlerde de geçiyor. Kalbi mühürlenmiş. Ya böyle bir kişiden iman etmesi beklenir mi? Böyle bir kimse sorumlu olur mu? Şimdi bana diyorlar ki bu konu üzerinde niye duruyorsun ya arkadaşlar? Şu konu Süleymaniye Vakfı'nın bugüne kadar yaptığı bütün işleri en az ikiye katlayacak kadar önemli bir konudur. Bakın bu ayetlere bu mananın verilmesi de bu inançtan dolayıdır. Yoksa bu manayı kimse vermez. Çünkü öyle bir inanç oluşmuş insanlarda Kur'an-ı Kerim de mahkum ediliyor. Ya şimdi bir gayrimüslime bu ayeti okusan, bu Kur'an-ı Kerim hep veriyoruz, herkese diyoruz ki açın okuyun kardeşim. Adam demeyecek mi ya kardeşim öyle diyorsun ama daha Kur'an'a başlıyor, başlar başlamaz ben şunu gördüm ya kusura bakma da bu nasıl, ben bundan hiçbir şey anlamadım dese ne diyeceksin bakın. Ha. Gerçek şu ki kafir olanları korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir iman etmezler. Etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Kalbi mühürlü, kulağı mühürlü. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. Ya şimdiden daha ölmemişler ki. Cehennemlikler mi bunlar şimdi? Karar verilmiş. Ya ayetlere bu meali veren insanlar niye bu meali veriyorlar? Hep o yanlış kader inancından kaynaklanıyor. Bu dünyadayken her şey belli. Yani şimdi Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Kalbi mühürlü, kulağı mühürlü. Peki? Gözlerine de perde çekmiş. Onlar için büyük bir azap var. Ya böyle bir insana tebliğ ulaştırılır mı? Peki madem kafirler böyle de inanmazlardı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar ithal mi edildiler sağdan? Onlar da kafirdi. Kafir, yani başka yerden de olsa birilerinden ithal mi edildi? Yani bunlar hep bu ayete muhatap olan insanlar değil mi? Peki bu ayetlerin manası ne? Daha önce de size anlattım. Bu bizim atasözlerimiz gibi bir sözdür. Bir meseleyi muhataba anlatabilmek için başvurulan bir mecaz yoludur. Buna Araplar istiare-i temsiliye denir. Yani bir örnek veriyorsunuz ama aslında örnek muhataba konuyu iyi anlatmak içindir. Ne demek bunun manası? Manası şudur. Ya bu kafirler uyarsan da uyarmasan da inanmıyorlar. Şu andaki durumları. Gelecekleri değil, bir saniye sonrası değil. Diyor ki sanki, bakın burada sankiyi koyacaksınız. Arapçada bu sankiyi koyarsan ayıp sayılır. Çünkü istiare-i temsiliye de teşbih edatı kullanılmaz. Hani Arapça bilenler için bunu söylüyorum. Teşbih edatının kullanılması ayıptır. Ama bu Arap dili değil, bu Türk dili. Onu oradaki terimler burada aynen kullanılmaz ki, onu tercüme ederken mecbursunuz o edatı kullanmaya. Başka yoksa anlaşılmaz, işte buradaki gibi olur. Şimdi meal şudur. Ya bunlar inanmıyorlar. Ya bunların tavrını anlatıyor Allah-u Teala. Sanki diyor, Sanki diyeceksin. Sanki Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Yani tavırlarını gösteriyor. Onların gözlerine de perde germiş. Onun için ne seni ne dinliyorlar. Yani seni ne dinliyorlar? Ne gösterdiğin şeyi görüyorlar? Ne de söylediğini düşünüp anlamak istiyorlar. Niyetleri yok. Kendilerini kapatmışlar bu işe. Şimdi biz bunu görüyoruz. Şimdi insanlara Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Müslüman olduğunu zanneden insanlar ne yazıyorlar bizim? Ben gördüm bir internette yazmış. Kafir, müşrik, din düşmanı, dinsiz, Abdülaziz, zındık, Abdülaziz bayan. Başka kelime bulamamış. Ne yapsın? Bulsaydı onları da yazardı. Ama bana göre onlar haklı, doğru. Çünkü ben onların inançlarını asla ve kat'a kabul etmem. Onların inançları Kur'an'la uzaktan yakından alakası olmayan bir inanç ama kendilerini Müslüman zannediyorlar. Peki şimdi bütün bunlardan sonra Allahü Teala o insanların şu andaki kararını bildirmiş oluyor değil mi? Buradaki işte şeyler Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili de Allahü Teala onların kararlılığını bildiriyor. Diyor ki artık bunların hepsi sana inanmamaya karar verdiler. Geleceğiyle alakalı bir şey olsaydı bundan sonra kendine bu ayet indikten sonra Nuh Aleyhisselam şunu söyler miydi? Bakın 225. sayfada. Ve nâdâ Nuhun ibnehu. Nuh oğluna seslendi. Gemiye binmiş. Oğlu da ve huva ve kâne fî mazilin. Bir kenarda duruyordu. Ya buneyye erkab ma'ana ve lâ tekum ma'al kâfirin. Oğlum gel bizimle beraber gemiye bin. Kafirlerle birlikte olma. Ne demek kafirlerle birlikte olma? Ne demek olur şey Enes Hoca? Gel iman et değil midir? Ya iman et demektir. Peki artık kimse inanmayacak anlamına olsa Nuh Aleyhisselam'ın bu sözü Allah'ın emrine aykırı olmaz mı? 950 seneden peygamber. İnanmayacak olsa bu onların o andaki kararlılığını ifade ediyor Allah-u Teala. Çünkü Allah imtihan konularda bir saniye sonrasına karışmıyor. Bir saniye sonra inanabilir. Bakın Allah'ın nebilerinden hiçbir tanesinde bugün insanlarda olan uçuk kaçık inançları asla bulamazsınız. O nebi kendisine indirilen vahyi çok iyi anlamış olması gerekmez mi? O zaman bu vahiy artık kimse inanmayacak manasında olsaydı oğlum gel gemiye bin der miydi? Binmiş olabilir. Şimdi buradan Yunus suresine geçelim. Hemen arkada. وَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونَ فَلَوْ لَا هَوَتْ Şeyde 219. sayfada 98. ayet Yunus suresi. Şimdi burada bütün helak olan kavimlerle ilgili Allahü Teala genel kuralını koyuyor. Diyor ki: "Felevle kanet karyetun amenet." Keşke bir ülke inansaydı. "Fenefa'a imanu" inansaydı da imanı ona fayda verseydi olmaz mıydı? Keşke yapsalardı. Önceden kararını vermiş olan biri böyle söyler mi? Keşke yapsalardı diyor. İlla kavme Yunus. Yunus'un kavmi hariç. Lemme amenu. Onlar inandılar. İnandıkları sıra keşefne anhum azabel hizy. Onları rezil edecek azabı onlardan kaldırdık. Ne zaman inandılar? O azap başlarına kadar gelmiş ama henüz onları yakalamamış. Yani henüz ölüm kesinleşmemiş. Çünkü Allahü Teala'nın Nisa suresine koyduğu o kanun tam gerçekleşmemiş. Bir saniye öncesi bile olsa tamam. Yunus kavmi tevbe ettiği için inandı. Yunus Aleyhisselam da tevbe ettiği için balığın karnından kurtuldu, değil mi? Demme amenu keşefna anhum azabel khizy. Şimdi levla kanet qaryetune. Nuh kavmi girer mi Enes Hoca? Tabii ki girer. Nuh kavmi de girer. Demek ki onlar da inansaydı Allah onlara o azabı vermeyecekti, değil mi? İşte Kur'an'a bütünlük içerisinde bakmadığınız zaman verdiğiniz mealler de insanları kaderci yapıyor. Biz burada o kadar doğruları söyleyelim, biz yanlış oluyoruz. Yani bence asıl çözülmesi, yani asıl büyük problem bu Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili olandır. Allah razı olsun, bugün Emcet Bey onu söyledi de üzerinde düşünme fırsatı bulduk. Şimdi bir de çok değerli bir arkadaşımız, dostumuz var. Bizim vakfımızda da uzunca süre çalıştı. Kendisini de çok severiz. Ferit Aydın hocamız, ki bu biliyorsunuz Rabıta kitabını yazmıştır. Kendisi eski şeyhlerdendir, bir şeyh ailesindendir. Hala onların ailesi şeyhlik yapıyor. Ama o kendini bu tür şeylerden uzak tutmayı başarmış nadir insanlardandır. Geçen de o da bana bir mektup göndermiş. Yani benim söylediklerime katılmadığını yazmış. Hatta şaşırdığını da söylemiş, böyle bir şey nasıl söylenir diye. Şimdi burada benim daha önce size okuduğum ayetleri yazmış. Sen şu ayetlere dayanıyorsun diyor. Maide suresinin 94. ayeti. Yani 5. sure 94. ayet. Ya eyyühellezine amenu leyebluvennekumullahu bi şey'in minas-saydi tenaluhu eydikum ve rimahukum. Allahü Teala sizi mutlaka bir işte şeye, hacca umreye gidenler için, yani ellerinizle ve mızraklarınızla vuracağınız bir avla imtihan edecektir. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُوا بِالْغَيْبِ. İçten Cenab-ı Hak'tan kimin korktuğunu Allah bilsin diye. Gerçi ben bu ayeti okumadım ama onu da ilave etmiş. Ondan sonra اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Ali İmran 142. Siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Allah içinizden cihad edenleri bilinceye, sabredenleri bilinceye kadar cennete gideceğinizi şey yapıyorsunuz. Bakın bunlar Allah'ın sözleri, benim sözlerim değil. Tekrar ediyorum, bizim söylediğimiz şu, Allah'a kendi kafamıza göre rol biçmeyelim. Allah'ın ilmini Allah'tan daha iyi hiç kimse bilemez. Bunlar Allah'ın ayetleri kardeşim, bunlar biz yazmadık Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim de bilisan-ı arabiyyin mubindir. Açık Arapça ile indirilmiş bir kitaptır. Lemma ya'lemin anlamış, o ana kadar bilmiyordu. Bundan sonra bilebilir demektir. Başka bir anlamı yoktur bu kelimenin. Şimdi o kelimeye ortaya çıkarma manasını veriyorlar. Şimdi şu anda benim elimde bir şey var. Ne olduğunu biliyor musunuz? Ha? Ben biliyor muyum? Biliyorum. Peki şunu ortaya çıkardım. Şimdi bildiniz mi neymiş? Peki niçin ortaya çıkardım? Bilmek için mi, bildirmek için mi? Kardeşim eğer ortaya çıkarma manası veriyorsan li'aleme denmez, li'u'lime denir. Bildirsin diye denir. Li'aleme denmez. Hele lemma ya'lem zaten hiç kullanılmaz böyle bir yerde. Şimdi diğer ayetler de yazmış. Onları tekrarlamıyorum vakitten dolayı. Çünkü vakit bir hayli geçiyor. Bu konunun öneminden dolayı şey yapıyoruz. Şimdi esas şurada. Şu ayeti almış. Hadid 22. ayet. Geçen hafta Hollanda'dan yapmış olduğum bir sohbette musibetler ne zaman yazılır diye bir sohbet vardı. Belki dinlemişsinizdir. Burada diyor ki ma asabe ayeti kerimeyi okuyorum. Allahü Teala'nın sözü. Estağfirullah. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabl en nebraha inne zalika alallahi yesir. başına bir musibet gelmez, yeryüzünde veya da kendi içinde bir musibet gelmez ki biz onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce bir kitaba, bir yere yazılmış olmasın. Bu Allah'a kolaydır. Şimdi burada diyor ki Ferit Hoca, نَبْرَأَهَا اَيْ نَخْلُقَ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ اَوِ النُّفُوسِ. Yani diyor, şeyin mektubunu Arapça yazmış, Arapçası çok iyidir. Zaten aslen Arap'tır kendisi de. Şimdi diyor ki, yani Nebraha'daki ha zamiri Arapça bilenler için söylüyorum, enfüse ya da art kelimesine gider. Yani yeri yaratmadan önce, bakın, başınıza gelen her şey, işte bugün buraya gelmenizde, benim şu anda yapacağım konuşmada, ne olursa olsun, iyi kötü, yeryüzünü yaratmadan mutlaka bir yere yazılmıştır. Peki bu Cenab-ı Hakk'a iltifat mıdır? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in hepsinin hiçbir anlamsızlaştırmak mıdır? Nedir? Sizler yaratılmadan yahut da yazılmıştır. Şimdi kadercilerin söylediği bu. Ama ayete böyle bir mana verilemez. Şimdi Ferit Hoca da çok iyi bilecektir ki belki aceleye gelmiş olabilir bu. Çünkü bunu bilmemesine imkan yok. Burada kelimede umde denir. Yani asıl olan şey musibettir. Yani başa gelen, yani iyi kötü fark etmez. O Nebraha'da kelime ha zamiri oraya gider, başka yere gidemez. Diğerleri onun tabilerindendir. Şimdi biz o başınıza geleni yazmadan başınıza gelmez diyor Allah-u Teala. Önce yazar, sonra başınıza gelir. Ne zaman yazar? Hiç durmaz. Her gün, her saniye. Peki bir anda yeryüzünde katrilyonlarca olay olur. Hatta rakam bulamayız onu belirtmek için. Bunların hepsi mi yazılır? Tabii hepsi de yazılıyor. Bir yaprak düşse o da yazılır. Onun için diyor ki اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ. Bu Allah için kolaydır diyor. Yani size olan da yazılır, yeryüzünde olanlar da yazılır. Yani siz kendinize mi bakıyorsunuz? Cenab-ı Hak için bu kolaydır. Siz hayal bile edemezsiniz. Ama Allah-u Teala yazar ondan sonra yaratır. Yazdıktan sonra artık sonuç değişmez. Yazana kadar değişebilir. Onun için biz Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik yaz diye dua ederiz. Ezelden yazmış olsa bu duanın bir anlamı olur mu? وَسَنَكْتُبُهَا diye var, ilerisine yazacağız diye ayetler var. Ama Allah yazdı mı, o mutlaka yerine gelir. Ondan dolayı Allah-u Teala emrediyor, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا Allah'ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez de. Yazmışsa tamam ama yazmadan önce dua edersin, iyisini yaparsın, şunu yaparsın, bunu kurtulursun. Ondan sonra bir de şöyle bir şey söylemiş Ferit Hoca. Diyor ki buradaki lemma ya'lem kelimesine hiç de değinmemiş. Diyor ki emmel lamu fi mukaddimeti kavli teala li'alemallah. Li'alemallah'taki lam diyor şey içindir. Bakayım hele. Li'ahtabir Allah'tır. Allah imtihan etsin diyedir. لِيَعْلَمَ Allah, Allah bilsin, Allah imtihan etsin diyedir, o manayadır diyor. Peki imtihan, yani bilen bir kişi ise imtihan eder mi? Netice %100 belli. Sonra Allah-u Teala ayette, az önce o şey yapmıştık ya, Muhammed Suresinin 31. ayetini burada şey yapmıştık ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Dolayısıyla bakın görüyor musunuz şimdi yani buralarda mesela bu ayetlerden birisi ilk okuduğum ayet لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُوا اَيْدِيكُمْ وَرِمَاهُكُمْ Şimdi burada لَيَبْلُوَنَّكُمْ var zaten imtihan edecek diye değil mi? Nasıl olacak? Bu var zaten. İkincisinde اِلِنَ عَلَمَيَا يَنَا نَخْتَبِرْ denir mi? Yani bu manayı vermek mümkün değil. Ama bir insan kafa bir şeye kendini inandırdığı zaman bu oluyor. İnandırdığı zaman oluyor. Burada لَنَبْلُوَنَّكُمْ zaten varken لِيَعْلَمَيَا نَسِلْ نَخْتَبِرَ diye bir mana vereceksiniz. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Müslümanlar kader batağına saplanmak için ayetler üzerinde gelenekte yani nasıl oynanmış. Ve o anlayışı düzeltmek son derece zor. Siz kendinizden de bilirsiniz. Ben bunları söylediğim zaman birçoğunuz hop oturup hop kalktınız. Şimdi yavaş yavaş yerleşiyor. Ama bir gün bunu söylemek lazım. Yani ben aslında kendimi epeyce şey ettim. Ya dur yavaş yavaş. Ne zaman ölüp gideceksin? Ya daha zamanı var. Nedir ne zamanı? Milletin benim ölmemi mi bekleyeceğim kardeşim? Şimdi Müslümanlar bilse ki, geçen de bir arkadaş söylüyor, hatta bugün de bir başkası, birkaç tanesi daha söyledi, telefon etti falan, yazılar yazmışlar. Diyor ki, ben diyor şimdiye kadar bir sıkıntıyla karşılaştım, aman iş olacağına varır der bırakırdım. Ama şimdi bırakamıyorum diyor, bunu şey öğrendikten sonra. Ulan acaba bir yerde bir eksiğim mi var? Bir yerde bir yanlış mı yaptım? Hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı ile ilgili meselesi nedir yani, değil mi? Bak küçücük bir hata, ya bizim açımızdan bakarsan çok basit bir hata. Ama sonuçları ne kadar şey. Allah'ın elçisinin imtihanı kaç sene sonra, istiğfar için kaç sene bekleniyor. Önce yaptığını temizle, ondan sonra estağfurullah de. Değil mi? Şimdi bunu, peki bu şekilde, kaderi bu şekilde öğrenen, mesela Ferit Hoca da yazmış, her şeyin ölçüsü Cenab-ı Hakk'ın katında ezelden yazılıdır. Doğru, hiç şüphe yok. Ebu Hanife de öyle yazmış, çok güzel. Her şeyin ölçüsünün yazılması başka bir şeydir. Onun sizin adınıza yazılması başka bir şeydir. Benim adıma yazılması başka bir şeydir. Yani şimdi mesela, Türkiye'de şu suçu işleyen cezası şudur diye kanunlarda yazılı değil mi? Bunlara kanun deniyor. Ama falanca adam o suçu işlediği zaman o kişiyle ilgili yapıldığı zaman ona ne deniyor? Mahkum deniyor artık. Bu adam şuna mahkum, şu kanun gereği şuna mahkum edildi deniyor değil mi? Dolayısıyla o her şeyin miktarı, kanunu, ölçüsü Cenab-ı Hak tarafından tabii ki belirlenmiştir. Belirlenmemiş olur mu? Olay şu, tekrar edeyim. Mesela şimdi siz Türkiye'de, İstanbul'da doğdunuz. Ankara'da öleceksiniz olarak düşünün. Yani böyle bir yol düşünün. Yolda nereye uğrayacaklarınız belli. Bunlar Cenab-ı Hakk'a malum. Daha önce anlatmış olduğumuz derste işte Rumlar mağlup olacak oldu. O gün siz zafere kazanacaksınız, kazandı. Ama Allah-u Teala'nın onlar imtihanda sorduğu sorulardır. Sorular önceden belli olur zaten. İmtihana giren için önemli olan o sorular mıdır, sorulara vereceği cevap mıdır? Belli olmayan hangisidir? Sorulara vereceği cevaptır. Belli olmayan odur. Şimdi siz yeni bir şoförü buradan Ankara'ya gönderiyorsunuz ve tembih ediyorsunuz. Bak falan yerde bir kar vardır, filan yerde dere vardır, filan yerde şuna dikkat, buna dikkat et diye tembih edersiniz. Bunlar insanlara verilen emirler gibidir. Peki önceden tahmin de edersiniz bu adamın nasıl bir netice vereceğini ama sizin hiç beklemediğiniz durumlar olmaz mı yolda? İşte imtihan o adamın yaptığı, o adamın davranışının karşılığıdır. İşte Allah-u Teala Resulullah'a demedi mi? İşte o şeyde Bedir Savaşı ile ilgili sohbetimizde konuştuk. Demedi mi ki Allah Bedir ordusunu sana verdi ki kafirlerin kökünü kessin dedi değil mi? Peki kafirlerin kökünü kesmeyi Allah önceden kabul etmişse, yazmışsa, Allah'ın yazısı değişir mi? Kafirlerin kökü Bedir'de kesilmeliydi değil mi? Değişir mi? Değişmez. Peki yazmadığı halde Resulullah böyle bir şey diyorsa, o zaman hata Resulullah'ta mı, Allah-u Teala'da mı? Haşa. Böyle şey olur mu? Hem bunu yazmamış, biliyor ki yapamaz, hem de diyor ki kafirlerin kökünü keseyim diye sana böyle et. Böyle bir imtihan olur mu? İşte Cenab-ı Hak Resulullah'a bütün imkanları vermiş. Yani burada asıl problem Allah'ı tanımamak değil, insanı tanımamaktır. İnsan bir eşya gibi düşünülüyor. Cüz'i irade falan denilerek ona da artık çeşitli kılıflar uydurularak insan bir yerin önündeki gazel haline getiriliyor. Ondan sonra da sanki Cenab-ı Hakk'ı şey yapmış oluyorlar, yüceltmiş oluyorlar. Hayır, yüceltmiş olmuyorsunuz. Allah ne cennete giden hak ederek gitmiş oluyor bu şartlarda, ne de cehenneme giden hak ederek gitmiş oluyor. İşte orada Allahü Teala Resulullah'a o zaferi vereceğini söz verdi. Resulullah da orada yanlış yaptı. Ne diyor? Levla kitabu minallahi sebeka. Allah'tan daha önce geçmiş bir yazı olmasaydı. Lemessekum fima akhadtum azabun azim. O aldığınız esirlerden sonra dolayı size elbette ki büyük bir azap dokunacaktı. Niye? Çünkü önceden o gün size zafer vereceğim diye söz verdi. Türkçe tabiriyle sözünü yemedi. Allahü Teala asla sözünden dönmez. Söz verdiği için orada şey, yenilgiyi tattırmadı. Ama gereğini yapmadıkları için de Mekke'ye gidemediler. Söz vermeseydim görürdünüz diyor. Peki Allahü Teala önceden yazdıysa böyle şeyler olur mu? Mümkün mü yani? Şimdi bir de bazı kimseler şeye takılıyorlar. O Kehf suresinin 80. ayetine. 20. sure 80. ayet. Kehf suresi 18. sure yanlış. 18 yanlış yaptım ben. Şimdi biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'la Hızır olayında Hızır bir çocuğu öldürmüştü. Şimdi bunu bize karşı delil getirmeye çalışanlar var. Ben de gülüyorum bunu nasıl delil getiriyorsunuz diye. Şimdi hep beraber okuyalım. Zaten bunun sonunda Hızır diyor ki bunların hiçbirisini ben kendiliğimden yapmadım. Yani bunlar tamamen Allahü Teala'nın ona verdiği emirdir. O da bir melektir, yapmış görevini. Bir insan değildir ya. Yani. Diyor ki "Vemmel gulamu" o çocuğa gelince çocuğu niye öldürdün? "Fekane ebevâhu mu'mineyni" annesi babası mümin kimselerdi. "Fekhaşîne en yurhikahuma tuğyanen ve kufra." Yani korktuk ki bu çocuk onları taşkınlığa ve küfre sürükleyecek. Peki şimdi bu anne babanın Müslüman olduğu, mümin olduğu yazılıysa değişir mi? Bu o mantığa göre. Değişir mi? O zaman kafirliğe sürükleyecek ne demek? Çocuk onları kafirliğe sürükleyecek. Henüz bir şey de yapmamış. Sen de mi anlamadın Allah'ın seversin? Biraz sabırla dinle göreceksin. Şimdi ben parça parça soruyorum. Bak hepsini birden sormuyorum. Yavaş tam anlaşılsın diye. Şimdi ezelden yazılıdır deniyor. Ezelden yazılıysa kafirliğe sürükleyeceğinden korktuk denir mi? Böyle bir şey söylenebilir mi? Yazılıysa belli. Hani imtihan etmesi caiz değildir diye okuduk ya şeylerde. Elmalı mümkün değil, tasavvur bile olunamaz diyor. Peki ne cevap vereceksin Sayın Elmalı ya da Fahrettin Razi? Madem Allahü Teala ezelden yazdık diyor da korktuk ne demek? Bu Allah'ın kelamı. Peki bu çocuk daha şimdi şimdi daha küçük bir çocukken onları taşkın, bu çocuğun ömrü belliyse bu geleneksel anlayışta. Ecel kısalır mı uzalır mı? Abdurrazzak Hoca ne diyorlar? Ecel kısalır uzalır diyorlar mı? Ne kısalır ne uzanır diyorlar değil mi? Neyse o. Peki bu çocuk niye daha erken öldürülmüş? Yazıldıysa falanca zamana kadar yaşayacağı önceden öldürülür mü? Korktuk. Şimdi anlaşıldı mı? Korktuk. Ney? İyi ya, bu çocuğun onu yoldan çıkaracağından korktuk diyor. Çocuğun davranışları kötü demek ki. Ya Allah Allah. Şimdi genç birisi, sen şimdi çocuğun, Cenab-ı Hak o çocuğu senden, benden, hepimizden daha iyi biliyor. O anda, o anda saptırmıyor. Annesi babası mümin insanlar. Bu çocuğun yapısı böyle. Bu adam bunları taşkınlığa sürükler ve küfre sürükler diye korktuk. Bunun şeyi ne? Bilen bir adam korkmaz, bildik der, korktuk demez. İhtimalden dolayı korktuk denir. Sen kesin bildiğin bir şeyden korkar mısın? Kesin böyle olacak, karşına tedbirini alayım diyoruz. Şimdi sen kendi Cenab-ı Hak yaptığından hiçbir zaman sorumlu olan birisi değildir. Allah'a sorulmaz bunu niye yaptın diye. La yüselu amma yefal ve hum yüselun. Allah yaptığından sorguya çekilmez. Sorguya çekilen biziz. Diyor ki korktuk ki bu adam bu ikisini kafirliğe ve taşkınlığa sürükleyecek, onun için öldürdük diyor. Şimdi bu geleneksel anlayışa göre bu çocuğun öldürülmesi ecelinden önce mi değil mi? Olmaz deniyor. Ecel ne uzanır ne kısanır diyorlar. Yani bir yanlışı ayakta tutmak için o kadar çok ayetin üstü kapatılıyor ki, bir tane iki tane değil. Ecel derste bizim doğru bildiğimiz yanlışlardaki ecel yazısını bir okuyun görürsünüz. O kadar çok ayetin üstü kapatılıyor ki. Şimdi bu adamlar kafir olacaksa, Allahü Teala bu adamların mümin olarak mümin olduğunu söylüyorsa şimdi, gelecekte de bunlar mümin olarak kalacaksa, bunlara top değmez. Bir çocuk onları kafir mi yapacak? Geleneksel anlayışa göre böyle bir şey mümkün mü? Dolayısıyla bakın, dikkat ediyor musunuz? Eğer bu anlayış olursa, bir, Allah kimseyi imtihan etmez. O ne demek ya? Allah imtihan için yarattım diyor, sen imtihan etmez diyoruz. Peki neye dayanıyorsun? Efendim diyor, Allah her şeyi bilir. Güzel, tabii ki Allah her şeyi bilir. Şey nedir? Şey olandır. Onun için Allahü Teala اِذَا اَرَادَ شَيْءَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ Allah bir şeyi var etmek istediği zaman ol der, o doğru verir. Sonra efendim işin içinden çıkamayanların dayandıkları tek şey zaman. Siz zamanı anlamıyorsunuz. Güzel de sen falan filozofun filan felsefecinin lafına ne bakıyorsun? Sen Allah'ın kelamından bana bir şey bul. Efendim Allah katında bir gün senin saydığın bin gün gibidir diyorsun. Peki bin gün gibi olsun. O bir gün var mı Allah yanında? O bir gün zaman değil mi? Uzunluğu şöyle ya da böyle. Ya ne oluyor yani? Niye biz dine kendi kafamıza göre kılıf verip de bu kadar milyon, milyarlarca insanı böyle sersemleştiriyoruz? O arkadaşımızın söylediği gibi, ben bir sıkıntıya düştüğümde aman olacağına varır. Zaten biz birbirimize nasihat ederken de öyle, aman çalış ha, dikkat et deriz. Ama gelenekte dememiz gerekirken, ya boşver, boşver, o iş olacağına varır, hiç korkma. Hep öyle demez miyiz? Halbuki öyle demememiz lazım. Kardeşim, bu iş böyle olmaz. Ve şu vardır, içinizde iş adamları varsa çok iyi bilir. Zenginlerin çoğusu kriz dönemlerini iyi değerlendirenlerden çıkar. Çünkü kadercileri orada bırakır işi. Ve kaybederler. Onların kaybettiklerini o kriz döneminde canını dişine takarak çalışanlar alır ve büyük bir zengin olarak dışarı çıkarlar. Peki Allahü Teala bize demiyor mu? Feyda ferate fansab. Bir işi bitirdiğin zaman kalk yorul demiyor mu? Ya boşuna da olsa kalk yürü kardeşim. Oturma. Kalk yorul. Yatmak yok. Peki kaderci anlayış insana kalk yorul diyor mu? Yat aşağı ya boş ver. İş olacağına var.
Ali İmran 154'e çok şey
yapamıyor. Bakayım.
Uhud'da ölenler. Öldürülmezler değil mi?
Ha bu ecelle alakalı bu. Şimdi levkânu indenâ mâ mâtu ve mâ kutilû. Bu ölüm imtihan mıdır? Yok tabii şimdi ölüm Allahü Teala ölümü herkesin ölümünü yazmış. Ölüm geldi mi kurtuluş, ölüm geldi mi imtihan bitiyor zaten. Biz imtihandan bahsediyoruz. Elbette ki Cenab-ı Hak bir kişinin ölümünü yazdıysa az önce de anlattık ya Allah bir şey yazdıysa o kesin olur. Ama ne zaman yazıyor? O olayı ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce yazıyor. Efendim bizim rüyalarımız var şu. Tabii ki rüyalarınız var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya görmedi mi? Onun için Mekke'ye gitti Hudeybiye ama içeriye giremedi. Allahü Teala içeriye girmesine müsaade etmedi. O rüyayı gösteren Allah ona içeriye girmesine müsaade etmedi. Çünkü ne dedi şeyde Fetih suresinde Levla ricalun neydi? فَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُهُمْ اَنْ تَطَعُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ Onların içerisinde mümin erkek, mümin kadınlar olmasaydı, siz onlara saldırıp da bundan dolayı ayıplanacak bir duruma gelecek olmasaydınız size müsaade ederdim girmenize diyor. Ondan sonra geri dönüyor. Peki rüya ne oldu? لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّيَا بِالْحَقِّ Allah o rüyanın gerçek olduğunu Resulü için tasdik etmiş. Resulün niyeti rüyasının hak olduğunu tasdik etmiştir. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَامِنِينَ Allah'ın belirlediği zamanda güven içinde Mescid-i Haram'a gireceksiniz mutlaka. Tamam girersin de, nice Mescid-i Haram'a giden var ki, orada şirk yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya imtihan olan oraya gitmek değil, imtihan olan orada yaptığınız şeylerdir, davranışlardır. Yani az önce dedi ki işte gidiyorsun buradan Ankara'ya. Yolda geçeceğin bütün yerler belli. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın senin için çizdiği yol haritasıdır. Falan yerde şununla karşılaşacaksın, falan yerde bununla karşılaşacaksın olur. Ben size defalarca anlattım. Benim şu anda İstanbul Müftülüğü'nde şu bölgede bulunacağım, hatta müftülükteki odayı Erzurum'dayken rüyamda görmüştüm daha çocukken. Bu yol haritasıdır. Tıpkı buradan Ankara'ya gidenin işte efendim Gerede'yi rüyada görmesi gibi bir şeydir. Ama imtihan olan onları aldığın zaman yaptığındır, ne yapacağındır. Allah onun için bizi imtihan ediyor. E peki niye imtihan ediyor o zaman netice belliyse? Onu Allah kendisi söylüyor kardeşim. Ben söylemiyorum ki. Tekrar ediyorum. Tek söylediğimiz şu Allah'ın dediğine göre Cenab-ı Hakk'ı bilelim kardeşim. Kendi kafamıza göre Allah'a rol biçmeyelim. Yani şimdi tutuyor koskoca Elmalı, koskoca Fahrettin Razi diyor ki Allah'ın bir adamı imtihan etmesi tasavvur olunamaz, caiz değil. Bu ne demek ya? Ya Kur'an'ın tamamının işe yaramaması demektir. Niye peygamber gönderir, niye kitap gönderir? Ne manası var? Peki böyle bir Müslüman toplumu ne işe yarar? İşte tarih sahnesinde kaç para ettiğimiz ortada görülüyor. 5 para etmiyoruz size, görüyorsunuz. Evet. Peki şimdi Vakit tamam. Neyse bugün böyle oldu. Sorulara inşallah gene sorular olursa bundan sonra tekrar cevap vermeye devam edeceğiz. Ama ben bu tenkit edenlere şunu söyleyeyim. Ben de tenkit ediyorum ama öyle insanlara hakaret etmeyin lütfen. Hakaret başka bir şey, tenkit başka bir şey. Bunu yapın. doğrular ortaya çıksın. Hiç söylemediğim, zaten söylediğimiz şeyleri söyleseler millet anlayacak doğruyu. Ama bu da çok faydalı. Mesela Hollanda'da çok sayıda kişi gördüm. Diyorlar ki hocam, bizim sizi tanımamız nasıl oldu biliyor musunuz? Sizin aleyhinize videolar gördük. Ulan bu ne kötü bir adammış diye başladık sövüp saymaya, hakkını helal et. Bir de dinledik, ondan sonra Allah'a şükür. Aslında hepsinin faydası o. Reklamın iyisi kötüsü olmuyor aslında. Şimdi arkadaşlar size bir haber daha vereyim. Allah nasip ederse, inşallah bir problem çıkmazsa, yarın bu zaman Norveç'te olacağız. Norveç'e gidiyoruz. Bir İstanbul'daki soğuk kesmiyor. Norveç'te okullar tatilmiş diyor. Abdullah öğretmen olduğu için onu ilgilendiren tarafı o işin. Şimdi biz biliyorsunuz 2011 yılında yine Ocak ayında Norveç'in Tromsø kentine gitmiştik. Tromsø insanlığın yaşadığı son yerleşim bölgesi kutuplara doğru. Şimdi de bu defa da şimdi Tromsø'ya gideceğiz. Yarın akşam orada olacağız. Ondan sonraki akşam da 2 saat daha kutba doğru uçağına gideceğiz. Norveç'ten 2 saat daha uçacağız. Kutba doğru Allah nasip ederse. Svalbard'a gideceğiz. CNN'de dün haberler vardı, belki görmüşsünüzdür. Hani bir ayının fotoğrafını çeken, kameraya alan bir şey vardı ya, bir kameraman. İşte oraya gideceğiz Allah nasip ederse. Orada namaz vakitleri rasatı yapacağız. Kış günü ki güneş ufkun söylendiğine göre 12 derece altında olacakmış öğlen vaktinde. Yani bizim buralarda zifiri karanlık ama orada işte gördüğünüz gibi aydınlık. Kamera şeyden gördünüz ya. Burada muhteşem bir şey var. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğu bir daha ortaya çıkıyor bütün dünyaya karşılık. Allah gündüzü ayrı bir varlık olarak yarattığını ifade ettiği için orada aydınlık oluyor. Yoksa masa başında oturduğumuz zifiri karanlık olması lazım. Bunu tespit edip takvim çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Cumartesi günü de Allah nasip ederse Tromsø'da bir uluslararası ilmi toplantı var. Türkiye'den işte Süleymaniye Vakfı'ndan ben, Servet Bayındır, Adnan Ökten Hoca, teknik ekibimiz var, arkadaşlarımız var. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı, bir de Diyanet Vakfı takvimini yapan komisyonun başkanı olan Sayın Yeprem Hoca var. Şeyden de Araplardan da katılanlar olacak, Avrupa'dan da çeşitli kişiler katılacak ve bir ilmi toplantı yapacağız. Şimdi beni burada en çok heyecanlandıran şu, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Yaptığımız son çalışmalarda hesap olarak da, yani önce gözlem olarak ortaya koymuştuk. Gerçi hesabı da yapmıştık ama tam sonuca varamamıştık. Gözlem olarak işte bir ilan ettiğimiz bir takvim var biliyorsunuz. İşte yatsı namazı 8,5 derece, sabah namazı 8,5 derece ile başlıyor şeyden, güneşin ufkun altındaki derecesi. Yaptığımız hesaplar da o 8,5 derecenin bir milim bile ileriye geriye oynamayacağını ortaya çıkardı. Yani yaptığımız gözlemlerle hesaplar birbirine tamı tamına uydu. Şu da çok net bir şekilde ortaya çıktı ki 45 derece enleme kadar günler kısalır. Ondan sonra geceler kısalır yazın. Ondan sonra uzar. Kutba kadar uzar. Yani bütün hesapları çok şükür çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ben şundan eminim. Tabii şu anda ne olduğunu şu anda henüz ilan etmedik. Sitede de yayınlamadık. Dönüşte inşallah yayınlarız. Artık bundan sonra hiç kimse bu hesaplara bilimsel olarak itiraz edemeyecek. Yani gözlemlere zaten itiraz edemiyorlardı. Ayet ve hadis açısından da yapamıyorlardı ama hesaben de artık bu ortaya çıktı ki en güzel o. Yani burada Kur'an, fıtrat, bilim, her şey birbiriyle tamı tamına uyuşmuş oldu. Ve elhamdülillah Cenab-ı Hak'tan istediğimiz oydu çok şükür. Namaz vakitleri konusunda %100 bir çözüme ulaştık. Allah'a hamdü senalar olsun. Ve bu da Cenab-ı Hakk'ın bu Süleymaniye Vakfı'na yaptığı çok büyük bir ikramdır. Ondan dolayı da ona son derece şükrederiz. Onun için, şunun için söylüyorum, sakın ha öyle uyumak falan yok. Gecenizi gündüzüne katın. Bu çok büyük bir, çok büyük bir vebal altındasınız, haberiniz olsun. Çünkü Allah-u Teala size Kur'an-ı Kerim'i görmeyi nasip etti. Bunu insanlara göstermemiz lazım. Geçen de bir arkadaşımız gelmiş, bir cemaatten ayrılmış, bir mühendis arkadaş. Yerinde duramıyor. Hocam diyor, ne yapalım da ulaştıralım, kimsenin haberi yok bundan diyor. Onun için ne yapalım da ulaştıralım demem. Gecemizi gündüzümüze katacağız, asıl işimiz budur. Bakın Allah-u Teala bize çok çok büyük bir ikramda bulunmuş oldu. İşte şu namaz vakitleri konusunu dakik olarak şey yapıyoruz ki her Müslümanın günde 5 vakit yüz yüze olduğu bir meseledir. Bir de insanların Müslümanları haklı olarak tenkit ettiği bir konudur. Adamlar diyor ki peki Allah kutup bölgesini bilmiyor muydu diyor. Şimdi herkes görecek ki Allah kutup bölgesini en ince ayrıntılarına kadar Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Evet. İnşallah yeni haftaya salı günü beraber oluruz. Allah nasip ederse pazar günü Allah bir lütfederse döneceğiz. Allah hepinizden razı olsun.